Ayrım 7.
Sayfa 80. Ataerkil toplumların tipik bir tutumu da zorbalık ve işkence duygularını cinsellikle bağlamalarıdır. Cinselliği de çoğunlukla kötülük ve güç ile eşitlerler. Bu durum gerek ruh çözümlemelerde ve gerekse pornografide örneklenen cinsel fantezilerde açıkça görülür. Buradaki kural sadizmi erkeğe erkeklik rolüne ve sadizmin kurbanı olmayı kadına dişilik rolüne yükler. Dipnot. Erkeklerin mazoşist olması bir ayrıcalık olarak karşılanır ve çoğunlukla eşcinsel eğilim ya da söz konusu kişinin dişi rolünü yani kurban rolünü oynaması olarak yorumlanır. Ataerkil düzende kadınlara zor kullanılması karşısındaki duygusal tepki çoğunlukla iki yönlüdür. Örneğin bir erkeğin karısını dövmesi alay ve kahkahalarla birlikte bir ölçüde utançla karşılanır. Richard Speck'in kitlesel katliamı gibi eşi az görülür gaddarlık örneklikleri, bir kesimde belirli oranda iki yüzlü sayılabilecek nefret uyandırırken, bir başka kesimde de kitlesel bir zevk duygusunu uyandırabilir. Böyle durumlarda erkeklerin zaman zaman gıpta ettikleri ya da hoşlandıkları görülür. Erkek okur ve seyircilerin hoşlandıkları pornografi ya da yarı pornografik gösteri ve kitaplardaki fantezileri, sadist karakteri, okur ya da seyircilerin bir anlamda kendilerini öyküdeki kişilerle özdeş kıldıkları kanısını uyandırmaktadır. Pek olasıdır ki ırkçı toplumların mantıklı bireyleri tarafından gerçekleştirilen linç etme olaylarında da böylesi bir topluca kendinden geçip sürüklenme durumu vardır. Gerek pornografide görülen sadizm, gerekse linç etme suçları, bilinçaltı bir itiyle çoğunluğu dinsel bir tören gibi etkiliyor ve kendinden geçirici bir etki yapıyor olabilir. Karşıtlık duygusu birkaç biçimde yansıtılır. Bunlardan biri gülüp alay etmektir. Erkeğin kadına nefretini açıklamaktaki birinci aracı olan kadına karşı edebiyat, hem öğüt verici hem de gülünç bir nitelik taşır. Ataerkil sistemi sanat dalları içinde en propagandacı niteliği olan bu türdür. Bu edebiyatın amacı her iki cinsin yerini ve durumunu pekiştirmektir. Batı edebiyatının antik çağlarda, orta çağda ve Rönesans'ta verdiği örneklerde kadına karşı tutum belirgindir. Dipnot. Kadına duyulan nefret edebiyatı öylesine yaygındır ki, bu konuda akla yakın bir oran vermek olanaksızdır. Bu konuda başvurulacak en iyi yapıt Catherine M. Rogers'ın The Troublesome Helpmate, A History of Misogyny in Literature, yazında kadına duyulan nefret kitabıdır. Seattle, University of Washington Press, 1966. Doğu dünyası da bu alanda yaygın bir geleneğe sahiptir. Özellikle Çin'de olduğu kadar Japonya'da da etken olan Konfüçyüs'e dayalı görüş bu tutumu destekler. Aslında Batı'da kadına karşı olma geleneği platonik aşkın ortaya çıkışıyla belirli bir değişikliğe uğramıştır. Yine de kadına yöneltilen saldırı ve taşlamalar kadının yüceltilmesiyle aynı koşullukta görülmüştür. Petrarch'ta, Boccaccio'da ve daha başka birkaç yazarda her iki tutumun da uç noktalara varan anlatımı görülür. Muhtemelen bu tavır ana dilin kısa ömürlü etkinliğine duyulan hayranlığı ve ölümsüz Latince'ye beslenen nefreti yansıtan değişik duyguları kanıtlar. Dipnot. Petrarch, Yüce Aşk sonelerinin yanı sıra De Remedis Curtris Fortuna ve Epistolae Seniles gibi kadınları yeren şiirler de yazmıştır. Boccaccio'nun da Filostrato, Ameto, Fiammetta gibi romanlarla birlikte ortaçağ zorbalığını bile bastıran biçimde kadınlara saldıran Corbaccio'yu yazdığı görülür. Platonik aşk romantik aşka dönüşünce kadınlara karşı edebiyatın da modası biraz geçti. 18. yüzyılda bu tür edebiyat yer yer alaya, küçük düşürme niteliğine büründü. 19. yüzyılda İngiliz dilindeki yapıtlarda bu tür edebiyata hemen hiç yer verilmedi. Bu türün 20. yüzyılda yeniden yaygınlaşması ve gerek edebiyatta gerekse günlük davranışlarda görülmesi, son 50 yıl içinde giderek artan bir hoşgörü içinde, her türlü anlatım özgürlüğüne kavuşmanın desteğiyle ataerkil reforma karşı tepkinin bir sonucudur. Sansürün kaldırılmasından bu yana erkeklerin özellikle cinsel bağlamda, ruhsal ya da fiziksel olarak, kadına duydukları karşıtlık açıkça dile getirilmektedir. Erkeklerin kadın düşmanlığı sürekli bir duygu olmakla beraber, burada karşılaşılan durum bu düşmanlığın artmasından çok, bu düşmanlığın özellikle cinsel ortamdaki anlatımının belirginleşmesidir. Bu bir zamanlar pornografi ya da De Sade'ın kitapları gibi yeraltı yayınlar dışında yasaklanmış olan bir anlatımın özgürlüğe kavuşmasıdır. Romantik ozanların Keats'in Eve of St. Agnes'i ya da Victorian romancıların örneğin Hardy, cinsel ilişkileri dile getirişlerindeki idealizm ve üstü kapalı süslü anlatım biçimleriyle Miller veya William Burroughs'un kitaplarını karşılaştırınca, çağdaş edebiyatın pornografinin sadece gerçeğe bağlı açıklığını değil, aynı zamanda toplum dışı karakterini de içerdiği görülecektir. Hakaret etme ya da incitme eğilimine özgür anlatım hakkı tanındığından bu yana erkekteki cinsel saldırganlık daha kolay açığa çıkmaktadır. Ataerkil sistemin tarihinde gaddarlık ve barbarlığın çeşitlemeleri görülür. Hindistan'da da kadınların kocaları ölünce onunla beraber gömülmeleri, Çin'de kadınların ayaklarının ufak olması için küçük yaşlarda onları sararak yapılarını bozmaları, İslam ülkelerinde kadının peçe altına gizlenmesi ya da diğer ülkelerde de yaygın uygulaması olan kadının erkeklerden ayrı yaşaması, perde arkalarına, kafes gerilerine, harem dairelerine kapatılması bu gaddarlık ve barbarlığın canlı örnekleridir. Kadının sünnet edilmesi, klitorisin, bızırın tamamen kesilmesi, kadınların şu ya da bu biçim altında satılmaları ve kölelikleri, çocuk yaşta ya da zorla evlendirilmeleri sırasıyla Afrika'da, yakın doğu ve uzak doğuda metres olma ve fahişelik etme ise genel olarak bütün dünyada bugün bile süre gelen olaylardır. Örtülü bir anlatımla cinsler arasındaki çatışma diye adlandırılan erkek buyurganlığının zorla kabul ettirilişi, savaşan ulusların sığındığı formüllere benzer. Bir ülkeye savaş açan diğer bir ülke bu tutumunu düşmanın aşağı ırktan olduğu ya da insan yerine konulamayacak bir yapıda olduğu gerekçesiyle haklı göstermeye çalışır. Ataerkil düşünce yapısı bu amaca yararlı kadınların durumunu geçerli ve haklı göstermek için bir yığın neden bulmuştur. Ve bu geleneksel inançlar bugün de süre gelmekte, pek azımızın açıklamaya göze alacağı oranda vicdanımızı ve düşüncemizi etkilemektedir. 7. İnsan bilimsel mit ve din. İnsan bilimin dinsel ve yazınsal mitolojinin getirdiği tüm kanıtlar, kadınlar konusundaki ataerkil görüşlerin politik kapsamı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bir insan bilimci ataerkil düzenin vazgeçilmez görüşlerine değinerek, kadının biyolojik ayrımlarının onu bir yana ittiği, doğal yapısı ve özü nedeniyle erkekten aşağı olduğu varsayımından söz etmekle ve şöyle demektedir. İnsan kurumları köklü ve ilkel heyecanlardan doğduğu ve akılcı olmayan ruh bilimsel mekanizmalarla biçimlendiği için kadına karşı toplum içinde alınan tavır erkeğin ortaya koyduğu temel gerilimlerden doğar. Dipnot H.R. Hayes, The Dangerous Sex, The Might of Feminine Evil. Tehlikeli cins kadının kötülüğü miti. New York, Putnam 1964. Bu bölümde özetlediğim fikirlerin çoğu Hayes'in kadın konusundaki genel görüşlerini derleyen yapıtından alınmıştır. Ataerkil düzende kadını tanımlayan simgeleri kadın yaratmamıştır. Gerek ilkel ve gerekse uygar dünya erkeklerinin dünyası olduğu için kadına değgin kültürü biçimleyen fikirler de erkeklerin kafasında gelişen fikirlerdir. Bize öğretilen kadın kavramı erkeklerin yarattığı ve erkeklerin gereksinmelerine karşılık verebilecek biçimdeki kadındır. Erkeklerin bu gereksinmeleri kadının başkalığından gelen bir korkunun sonucudur. Ne var ki böyle bir kavramın varlığı bile ataerkil düzenin kurulmuş olduğunu, erkeğin kendisini insan normu olarak gördüğünü, kadını başka ya da yabancı kaldığı bir varlık olarak tanımladığını kanıtlar. Kökeni ne olursa olsun erkeğin cinsel antipatisinin işlevi, kendisine bağımlı olan grup üzerinde egemenlik kurmak ve aşağı düzeydekilerin bu aşağı durumlarını haklı göstermeye, yaşamlarını biçimleyen bu baskıya nedenler bulmaya yaramaktadır. Kadının cinsel işlevlerinin pis olduğu duygusu bütün dünyada görülen ve sürekli bir görüştür. Bunun kanıtları edebiyatta, mitolojide, ilkel ve uygar yaşamın her biçiminde vardır. Bu görüşün bugün geçerliliğini sürdürebilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Örneğin kadının adet görmesi büyük ölçüde gizli tutulan bir durumdur ve bu gizlilik duygusunun ruhsal toplumsal etkisi kadının egosunu fazlasıyla etkiler. Adet görmeye ilişkin tabular hakkında geniş insan bilimsel bilgi vardır. İlkel dünyada bu tabulara karşı gelenleri köyün dışındaki kulübelere hapsetmek yaygın bir uygulama biçimidir. Günümüz argosunda adet görmekten baş belası diye söz edilir. Kadınların adet zamanlarındaki rahatsızlıklarının kökende fizyolojik olmaktan çok ruhsal, bedensel, biyolojik olmaktan çok kültürel olduğunu kanıtlayan belirtiler vardır. Bunun bir dereceye kadar gebelik ve doğum için de geçerli olduğunu son yıllardaki ağrısız doğum deneyleri kanıtlamaktadır. Ataerkil inançlar ve koşullar kadındaki fiziksel benlik duygusunu öylesine zehirlemektedir ki, kadın fiziksel varlığını giderek gerçekten bir yük olarak görmektedir. İlker insanlar kadının cinsel organını bir yara biçiminde tanımlar ve zaman zaman bir kuş ya da yılanın onu yaralayıp bu duruma getirdiği yolunda yorumlarlar. Ve bir kez yaralanmış olduğu için de sürekli kanamaktadır derler. Çağımız argosunda vajinaya yarık, yırtık gibi adlar verilmiştir. Kadın cinsel organının Freudçu anlatımı ise bir hadım olma durumunu yansıtır. Kadın cinsel organının ataerkil toplumlarda uyandırdığı rahatsızlık ve tiksinti dinsel, kültürel ve yazınsal etmenlerle kanıtlanır. İlkel gruplarda vajina dentata'nın hadım edilmesi inancında görüldüğü gibi kadının cinsel organına karşı korku da duyulmuştur. Gerek ilkel gerekse uygar ataerkil toplumlarda erkeğin üstün durumunun bir kanıtı olan sonsuz bir övünç ve sonsuz bir heyecan kaynağı durumunda bulunan penise ise aşırı önem verilir. Hemen hemen bütün ataerkil toplumlar kadının törel nesnelere, savaşa ait ya da dinsel nesnelere veya yiyeceklere dokunmasını tabularla yasaklamışlardır. İlkel topluluklarda ve ilk çağlarda genellikle kadınların erkeklerle bir arada yemek yemelerine izin verilmez. Günümüzde de özellikle yakın ve uzak doğu ülkelerinin büyük çoğunluğunda kadınlar ayrı yerde yemek yerler. Bu törenin kökeni cinsel nedenlere bağlı pislikten çekinme duygusu olabilir. Kadınlar ev işlerini yerine getirme işlevleriyle yemek pişirmek zorunda bırakılırlar. Buna karşın kendi pisliklerini pişirdikleri yemeklere bulaştırabilecekleri inancı da süre gelmektedir. Buna benzer bir durum Birleşik Amerika'da zenciler konusunda görülür. Zenciler pis ve mikroplu sayıldıkları halde üstün beyazlara hizmet etmek ve yemeklerini pişirmekle yükümlenirler. Her iki durumda da bu çıkmaz akla aykırı bir biçimde çözümlenir ve sofrayı kirleteceğinden endişe edilen grup gözden uzak bir yerde yemeği pişirir. Sonra ayrı ayrı yerlerde yemek yenilir. Hindu erkeklerinin bir kısmı hayran olunacak bir dirençle karılarının yiyeceklerine el sürmesine kesinlikle izin vermezler. Hemen hemen her ataerkil toplumda üstün durumdaki erkeğin yemeğe önce başlaması ya da yemeğin en iyi yerini alması bir gelenektir. Erkek ve kadının bir arada yemek yediği durumlarda bile erkeğe kadın hizmet eder. Dipnot. İyi restoranların lüks koşulları bir ayrıcalık meydana getirir. Bu restoranlarda ayrıcalığı değerlendiren bir bedel karşılığında sadece mutfak işleri değil servis de erkekler tarafından yapılır. Bütün ataerkil toplumlarda bekaret ve bekaretin bozulması çeşitli töre ve yasaklarla sınırlandırılmıştır. İlkel topluluklarda bekaret iki yönlü bir sorun yaratır. Bir yandan her ataerkil düzende olduğu gibi el değmemiş bir malı simgelediği için sihirli bir erdem durumundadır. Öte yandan ise kanama ve ürkütecek ölçüdeki başkalık yüzünden bilinmeyen bir kötülüğün işaretidir. Bekaretin bozulması olayı o denli uğurludur ki pek çok kabilede gelinin sahibi olan damat bu yeni malının mühürünü koparma işini bu olay sırasındaki tehlikeleri yok edebilecek daha güçlü ya da daha yaşlı birine seve seve bırakır. Dipnot. Bakınız Sigmund Freud, Totem and Taboo ve Ernest Crowley, The Mystic Rose, Gizemli Gül, Londra, Methuen 1902-1927. Bekareti bozmakta duyulan korkunun kökeni kadının değişik cinselliğinden duyulan korkuya bağlıdır. Bekaretin bozulması sırasında duyulacak fiziksel acı kadın tarafından duyulduğu halde ve çoğu toplumlarda kadına hem maddeten hem manen acı verilir, ataerkil töre ve geleneklerle kurumlaştırılmış toplumsal çıkar tamamen erkeğin mülkiyet çıkarlarından, saygınlığından ya da ilkel toplumlarda karşılaşacağı tehlikelerden yanadır. Ataerkil mitoloji tipik bir tutumla kadının ortaya çıkmasından önceki bir altın çağın varlığından söz eder ve toplum içindeki yaşantıda da erkeklerin kadınlarla beraber olmayışlarını hoş karşılar. Ataerkil toplumlarda cinsiyet ayrımı öylesine kesin çizgilerle gözetilir ki her yanda örneklerini görme olanağı vardır. Çağdaş ataerkil toplumlardaki güçlü çevrelerin hemen hepsi erkeklerden meydana gelen gruplardır. Erkekler her düzeyde kendi gruplarını kurarlar. Kadın grupları karakteri nedeniyle birer ekleme grubu niteliğini taşır veya önemsiz ayrıntılar ya da süs ve gösteriş düzeyinde erkeklerin yaptıklarına ve yöntemlerine öykünme durumunu aşmaz. Bu grupların erkeklerin yetkisi olmadan yürütüldükleri pek enderdir. Kiliselerde ya da başka din kurumlarında çalışan kadın grupları erkek papazın başkanlığında çalışırlar. Politika alanındaki kadın grupları erkek milletvekilleri ve delegeler kanalıyla ve başkanlığıyla işlerini yürütürler ve benzerleri. Cinsel ayrımın var olduğu durumlarda eğitim zoruyla geliştirilmiş ruhsal yapının ayrımcı niteliği açıkça görülür. Ve bu durum özellikle insan bilimin selamlı kurumları diye tanımladığı tamamen erkekler tarafından yürütülen örgütlerde görülür. Selamlık ataerkil düzen ve duygunun bir kalesidir. İlkel toplumlarda selamlık, danslar, dedikodu, konukseverlik, eğlence ve dinsel törenler yoluyla erkeğin toplumsal yaşamdaki gelişimini güçlendirir. Erkekler silahlarını da burada saklarlar. David Reisman, İki Kuşak adlı yazısında sporun ve başka bazı eylemlerin toplumun kadına bahşetmek zahmetine girmediği bir destekleyici, güçlendirici yalnızlığı erkeklere sağladığını belirtir. Dipnot: The Woman in America, editör Robert Lifton, Boston Beacon 1967. Ayrıca J. Coleman'ın The Adolescent Society, yeni yetmelerine bakınız. Avlanma, politika, din, ticaret önemli roller oynadıkları halde selamlık kurumunun temel taşları spor ve savaştır. Hutton Webster ve Heinrich Schurz'dan Lionel Taigle'a kadar erkekleri savunan tüm bilim adamları selamlık kurumunun meydana getirdiği ayrışmayı hoş göstermeye çalışan birer ateşli savunucu gibidirler. Dipnot: Heinrich Schurz, Alter Klassen und Männerbünde, Berlin 1902 ve Lionel Taigle'ın daha önce anılan kitabı. Schurz'a göre erkeklerin doğuştan bir arada bulunma duygusu ve gençler arasında babaca bir haz duyma itisi onları kadınların aşağılık ve kısıtlayıcı beraberliğinden kaçırmaktadır. Tiger ise erkeklerde mistik bir bağlayıcı içgüdü olduğu görüşünde aykırı olarak toplumu selamlık kurumunun ortadan kalkmasını önlemek için örgütlenmeye çağırır. Bu kurumun cinsel karşıtlık çerçevesi içinde bir güç merkezi olma işlevi çoğunlukla gözden kaçan bir özelliktir. Malezya'daki selamlık çeşitli amaçlara yarar ve erkeğin hem silah deposu olarak kullanılır hem de erkeklik sınavlarının yer aldığı törenler burada yapılır. Bu selamlıkların havası çağdaş dünyadaki askeri kurumların havasından pek ayrım göstermez. Buralardaki hava beden hareketlerinden, zorbalıktan, ölmek ve öldürmekten ve eşcinsel oluşumlardan gelen bir pislikle ağırlaşmış, kokuşmuştur. Selamlıklar deri yüzme, kafa kesme törenlerinin düzenlendiği, övünme ve gösteriş heveslerinin kusulduğu yerlerdir. Burada delikanlıların sertleşmesi ve erkeklik dönemine girmesi beklenir. Selamlıklardaki ufak oğlanların durumu öylesine aşağıdır ki bunlara genellikle koruyucularının karısı denir. Buradaki karı sözüyle cinsel neslinin yeri ve aşağılığı belirlenir. Toy çocuklar yaşlıların ve daha güçlü olanların erotik ilgilerini çekerler. Bu ilişkiye samuray düzeninde doğudaki dinsel kurumlarda ve Yunan cimnazyumunda rastlanılır. İlkel toplumların mantık yamısı gençlerin bir yandan erkekliğe hazırlanırken öte yandan da kadının köle durumunu yakından tanıp öğrenmelerini öngörür. İnsan bilimci Hayes'in Malezya'daki selamlıklar konusunda yazdıkları genenin yeraltı dünyasından ya da Mayler'in ABD ordusundan pek farklı değildir. Dipnot: Hayes, The Dangerous Sex, Tehlikeli Cins, sayfa 56. Genç oğlanlarla cinsel ilişki kurmak ve onu bir kadın durumuna getirmeye çalışmak, yaşlı savaşçının güçlü olma özlemini giderir, kendisine rakip olarak yetişmekte olan erkeğe beslediği düşmanlık duygusunu doyurur ve bunlara bağlı olarak da sonunda onu erkekler grubu içine aldığı zaman, kadınsız da yaşayabilme çabasını simgeleyerek erkeklerin tek başına ayakta kalma duygusunu pekiştirir. Güçsüz erkeklerin kadın durumuna indirgenmesi ataerkil düzenin değişmez törelerinden biridir. Erkeklik sınavını verdikten sonra delikanlılar bir zamanlar kendilerinin dayanmak zorunda kaldıkları acıları, aşağılamaları kendilerinden sonra gelenlere seve seve uygularlar. Selamlık kültürünün genelleştirilmiş gençlik havasına ruh çözümsel terimlerle fallik durum adı verilir. Erkekliğin birer doruğu sayılan selamlıklar ataerkil düzenin güçlülüğe dayanan bütün özelliklerini pekiştirirler. Macar ruh çözümcü insan bilimcisi Geza Rohheim üzerinde araştırma yaptığı ilkel kavimlerdeki selamlık düzeninin ataerkil özelliğini vurgulamış ve burada yaşayanların komünel dinsel yaşantılarını somutlaştırılmış, penis tapımı çevresinde birleşen ve toplumlarına kadınlarını sokmayan bir grup erkek olarak tanımlamıştır. Dipnot: Geza Rohheim, Psychoanalysis of Primitive Cultural Types, İlkel Kültür Tiplerinin Ruh Çözümlemesi, International Journal of Psychoanalysis, Cilt 13, Londra 1932. Selamlık kültürünün genel havası sadizme kayan, güçlülüğe dayanan ve eşcinsel eğilim gösteren enerji ve davranışlarında çoğunlukla özsever tutumunu sürdüren bir oluşumdadır. Dipnot: Bu özelliklerin tümü belirli ölçülerde Miller'ın romanlarında yansıtılan bohem çevrede, Mayer'in aklından çıkarıp atamadığı orduda ve Gene'nin gözlemlerine temel olan eşcinsel toplumda görülür. İncelememize konu olan bu üç örnek selamlık kültürüyle yakından ilintili olduğu için bu örneklere özel bir dikkat göstermekte yarar vardır. Selamlık kültürünün penisi bir silah olarak gördüğü ve diğer bütün silahlarla eşit kıldığı da bir gerçektir. Tutsakları hadım etme geleneği anatomik durumla silahın nasıl birbirine karıştırıldığını belirgin biçimde örnekler. Erkeklerin bir türlü vazgeçemedikleri askerlik ve silah arkadaşları ile olan yakınlıkları da selamlık duyarlılığı olarak adlandırılabilir. Askerliğin sadistik ve gaddar yönleri zafer parıltılarıyla ve erkek duyarlılığının alabildiğini ortaya dökülmesiyle örtülür. Kültürümüzün büyük bir kesimi bu gelenekten etkilenmiştir. Batı edebiyatında bunun ilk belirtisi Patroklus ile Aşiles'in kahramanca yakınlığında görülür. Bu türün gelişimi destanlar ve sagalar boyunca Chanson de Goethe'e kadar uzanır. Bu gelenek bugün de savaş romanları ve filmleriyle resimli romanlarda sürdürülmektedir. Selamlıkta büyük ölçüde cinsel etkinlik yer alır. Kuşkusuz tümünün eşcinsel ilişki olduğunu söylemek gereksiz. Ne var ki en azından eşit kişiler arasında eşcinsel ilişkiye karşı olan tabu, cinsel enerjinin zorbalığa dökülmesini etkileyen itkilerden ve eğilimlerden çok daha güçlüdür. Cinsellikle zorbalığın bu şekilde birbirlerine bağlanması özellikle askerce bir kafa yapısının ürünüdür. Dipnot. Gene bunu The Screens, perdelerde, mayelerde bütün yapıtlarında yansıtırlar. Selamlık çerçevesine görülen eşcinselliğin olumsuz ve askeri tavrı eşcinsel oluşumun bütün özelliklerini kapsamaz. Gerçekten de aşırı erkeklik görüşüne dayanan savaşçı kafa yapısı açıkça belirgin olmaktan çok gizli bir eşcinsel eğilim gösterir. Burada Nazi örneği uç noktada bir gelişimdir. Ve iki cinsiyeti bir arada sürdürme rolüne karşı alınan tavır, daha genç, daha yumuşak başlı, daha kadıncıl bireylere duyulan nefret, kökende kadına karşı bir tutumun ya da olumlu bir heteroseksüellik yerine sapık bir eğilimin var olduğunu gösterir. Bu nedenle selamlık beraberliğinin kökeni eşcinsel ilişkilerin koşullamasından değil, ataerkil koşullanmadan gelir. Heteroseksüel, sevgiye olumlu bir bakış eğer Zygmunt'un önerdiği gibi 12. yüzyılın bir buluşu değilse, bugün bile bunun bir yenilik olduğu ileri sürülebilir. Ataerkil toplumların çoğunda eşin seçilmesine temel olarak aşk alınmaz. Çağdaş ataerkil toplumlar bu aşk kısıtlamasını sınıfsal, dinsel ve etnik etmenler yoluyla gerçekleştirirler. Klasik Batı düşüncesi aşkı ya da trajediyle sonuçlanacak bir ölümcel bahtsızlık ya da kişinin kendinden aşağı olanlarla nefret uyandırıcı ilişkisi olarak görmüştür. Orta Çağ'da cinsel olduğu takdirde aşkın günah, aşk katıştığı zaman da cinselliğin günah olduğu görüşü güç kazanmıştır.